Ayrım 16.
İmparatorluğun idarecileriyle yerel halkın bir uzlaşmaya gittikleri, karşılıklı bir güçler dengesinin yasallaşması içinde ortak karar vererek yönetimi paylaştıkları görülmüyor. Merkez bürokrasinin teknik nedenlerle yüklenemeyeceği bazı hizmetleri mahalli gruplara bırakmasının ne tutarlı bir ademi merkeziyet ne de mahalli demokrasiyle ilgisi olmadığı açıktır. 19. yüzyılda idari modernleşme kaçınılmaz olarak hukuki, kültürel, siyasal ve sosyal değişmeleri de birlikte getirdi. Bu değişikliklerden dolayı idare adamları pek istekli olmasalar da eyalet idaresine mahalli grupların idareye bir ölçüde katılmaları gerekiyordu. Kaldı ki Mithat Paşa gibi liberal eğilimli yöneticiler mahalli idare kurumlarının gelişmesini ülkenin kalkınması için ön şart olarak değerlendiriyorlardı. Paşa'nın valiliklerinde mahalli katılmaya çok önem verdiğini biliyoruz. Bu katılma nasıl olmuştur, merkez bürokrasisinin bu konudaki siyasal tutumu neydi, kimler nasıl bir seçimle idareye temsilci olarak katılmış, merkezi hükümetin temsilcileriyle nasıl birlikte çalışmışlar ve ne ölçüde etkili olmuşlardır, nihayet bu gelişmeler imparatorluğun genel yönetim mekanizması ve siyasal gelişmesinde ne derecede etkili olmuştur? Bu soruların cevabının aranması günümüz Türkiye'sindeki idari siyasi yapıyı tanımak açısından da gereklidir. 19. yüzyıla kadar imparatorluk idaresi bazı hizmetleri mahalli gruplara, dini cemaatlere, vakıflara bırakmıştı. Tanzimatçılar bu gibi hizmetleri de olabildiğince merkezi hükümet örgütüne devrettiler. Mesela bazı yol geçitlerinin korunması görevi vergi bağışıklığı karşılığında derbençi denen köylere bırakılmışken, tanzimattan sonra bu görev onlardan alınmış, hükümetin kolluk kuvvetlerinin sorumluluğu altına konmuştu. Vergilerin salınması ve toplanması daha önce cemaat idarelerinin şehir ileri gelenlerinin oyu ve yardımıyla oluyordu. Mültezim vergi toplarken çoğun yerel temsilcilerle görüşerek işi çözümlerdi. Tanzimatla birlikte ilk anda intizam usulü de kaldırılmış, merkezden gönderilen yetkili muhassıllar ve onlara yardımcı olmaları için mahalli halkın temsilcileri ve ruhani reislerden oluşan devamlı kurullar, muhassıllık meclisleri bu işlerle görevlendirilmişti. Ancak tanzimat önderleri kısa zamanda merkezi bir mali idareyi gerçekleştirecek bürokratik altyapının noksanlığını gördüler ve çaresizlik içinde iltizam usulüne dönüldü. Diğer yandan asayişin sağlanması işi köy ve kasabalardaki halktan, bazı loncalardan veya bu görevi ihale usulüyle yüklenen yasakçı, muhtesif vesaire gibi kimselerden alındı, zaptiye örgütü güçlendirildi. Bazı başarısızlıklarına rağmen tanzimat liderleri merkeziyetçi bir devlet mekanizmasını gerçekleştirmekte hayli yol almışlardı. İşte bu modern merkeziyetçilik güçlendiği ölçüde Osmanlı toplumunda modern anlamda mahalli idarelerin çekirdeğinin oluştuğu, yerel grupların idareye katıldığı görülüyor. Ordunun, maliyenin, mülki idarenin her dalının hükümet kontrolüne alınmak istendiği ve eğitimin de buna yönelik bir biçimde düzenlendiği ortamda mahalli halkın temsilcilerinin yardımına başvurmak da kaçınılmazdı. Şu halde 1840'lardan beri muhassıllık meclislerinde, daha sonra vilayet, liva, kaza idare meclislerinde, vilayet temyiz divanlarında, ziraat komisyonu, mal sandığı ve belediye meclislerinde mahalli temsilcilerin bulunması sadece merkezi hükümet bürokratlarının tek taraflı tasarrufu veya inayetinden değildi. Aslında yönetim aygıtının bazı hizmetlerdeki yükünü hafifletmek ve yönetilenlere yaptırmak için düşünülen bir mekanizmaydı. Bu mekanizma demokratik değil, sadece kanuni ve adil bir idarenin gerçekleştirilmesi için idare edilenlere de danışmak ve onların yardımını almak amacındaydı. Tanzimat döneminin idari reformları bu nedenle ülkemizde mahalli idarelerin doğuşu için gerekli ortamı da hazırlamıştı. Kuşkusuz Tanzimat döneminin devlet adamları siyasal katılma, mahalli demokrasi gibi bir siyasal programı benimsemiş kimseler değillerdi. Hatta böyle bir siyasal gelişme onları ürkütürdü. Onların istedikleri kanuni ve adil bir idarenin kurulmasıydı. Önlerindeki Avrupa'yı model ne İngiltere ne de Fransa'ydı. Belirtildiği gibi Metternich Avusturya'sıydı. Osmanlı İmparatorluğu modern merkeziyetçi bir yapı kazanıyordu ve bu yapı yerleştiği ölçüde mahalli idarelerin doğuşu da kaçınılmazdı. 19. yüzyıl tarihimizin en önemli gelişmelerinden biri budur. Seçim konusu bizim tarihimizde tanzimatçıların vilayet idaresinde yaptıkları reformlar dolayısıyla gündeme geldi. Seçim usulüne başvurulmasının nedeni kurumsallaşan ve devamlılık kazanan kurullara yerli halktan girecek temsilcilerin saptanması gereğiydi. Öngörülen seçim usulü pek ilkeldi. Bundan başka yaygınlıkla uygulanmadığı da kesindir. Ancak önemli olan bir seçim usulünün öngörülmesi ve hukukileşmesidir. Maliyede reform için vilayetlerde sancak merkezlerine gönderilen vali yetkisinde ve validen bağımsız yüksek rütbeli maliye memurlarının yani muhasılların yanında muhasıllık meclisleri kurulacaktı. Bu meclislere muhasılı maiyet memurlarından başka memleketin hakimi, müftüsü, asker zabiti, ruhani reisler ve memleket ileri gelenlerinden 6 kişi katılacaktı. Sözü edilen 6 kişi seçimle görevlendirileceklerdi. Muhasıl meclislerinin kuruluş biçimiyle ilgili olarak Meclis-i Ahkam-ı Adliye'nin hazırladığı nizamnamede seçimin usulü tarif edilmektedir. Seçilecek kimseler bulunduğu memleketin akıllı, namuslu ve muteber adamlarından olmalıdır. Adaylar önce mahkemeye gelip isimlerini kaydettirecekler, sonra seçmenlerin oyuna başvurulacaktı. Seçmenler ise kazaya bağlı köylerden kura ile saptanan 5'er kişi ve kaza merkezlerine de yerleşme yerinin büyüklüğüne göre akıllı, söz anlar, emlak sahiplerinden 20-50 kişi olacaktı. Bir araya toplanan bu seçmenlerin karşısına adaylar çıkarılacak ve tek tek her adayı isteyen seçmenler bir yana, istemeyenler öbür yana geçeceklerdi. Oyların çoğunluğunu elde eden bir aday seçilecek, isteyen ve istemeyenlerin sayısı eşit olursa Kur'a-i Şeriye'ye başvurulacaktı. Dipnot: Avefik Tekalif Kavaidi Cilt 2 Ders Saadet 1329 sayfa 26-27. Nizamnamenin uygulanması ile ilgili olarak muhasıllıklara gönderilen bir sadaret tezkiresi örneği. Başbakanlık Arşivi Cevdah No 16602 223 Safer 1256 26 Nisan 1840 tarihli. Kuşkusuz nizamname ile öngörülen seçim usulü geniş bir tabakanın katılmasını sağlamaktan uzaktı. Ayrıca gereği gibi ve yaygınlıkla uygulanmadığını da belirtmiştik. Çağdaş gözlemcilerin belirttiği gibi meclislere seçilenler ya mülki amirin tayin ettikleri veya benzer biçimde gayrimüslim cemaat ileri gelenlerini sapladıkları ya da yüksek rütbeli memurlarla anlaşan bölgenin ileri gelenleriydi. Dipnot: Halil İnalcık, Tanzimatın Uygulanması, Belleten Sayı 112, Sayfa 634-635. Ancak bu tür bir mekanizmayı 19. yüzyılın Osmanlı İmparatorluğu için göze fazlaca batan bir kusur olarak görmemek gerekir. O çağda Rusya İmparatorluğu'nda zemstvolar, Avusturya İmparatorluğu'nun birçok yerinde idari kurullara getiren üyeler, daha geniş tabana dayanan bir seçimle saptanıyor değildi. Toplanan meclislerin görev ve yetkilerini kesinlik ve açıklıkla belirten hiçbir nizamname veya talimname yoktu. Konuşacakları konular ne olacaktı? Anlaştıkları noktalar bir karar mı yoksa bir dilek niteliğini mi taşımaktaydı? Bunlar belirlenmiş değildir. 1864'ten itibaren vilayet, liva ve kaza idare meclisleri vilayet bütçesini, giderleri, okul, hastane vesaire gibi kuruluşlar için yapılacak harcamaları tartışmışlardır. Ancak merkezi hükümet memurlarının bu meclislerdeki seçimli üyelerden ve ruhani reislerden asıl beklediği arazi anlaşmazlıklarının çözümlenmesiydi. Meclisi idarelerin başlangıçtan beri başlıca işleri köylüler ve köyler arasındaki arazi anlaşmazlıklarını çözümlemek oldu. Kuşkusuz meclisi idarelerin arazi sorunlarını ve anlaşmazlıkları her zaman hakkaniyetle çözdüğü düşünülemez. Miri toprakların belirli gruplar tarafından yağmalanması ve tapulanması işlemi bu kurullarda başlamış ve yoğunlaşmıştır. Üyelerin yetkileri tarif edilmediği gibi yasayla belirlenmiş bir güvenceleri de yoktur. Çoğun mecliste konuştuklarından veya mecliste tartışılan konuları dışarıda da söz konusu ettiklerinden dolayı suçlanmaktaydılar. Bununla beraber Osmanlı İmparatorluğu'nun tarihinde ilk defa mahalli halkın temsilcilerinin katıldığı kurumsallaşmış meclislerden söz etmek mümkün olmaktadır ve bu ileri bir adımdır. Bu kurulların bir tüzel kişilik kazandığını ileri sürmek güçtür. Ancak bu yönde bir gelişme vardır. Hatta üyelere belirli bir miktar maaş bağlanmıştır. Gerçi bu maaşların kimlere ne miktarda ödeneceği kesinlik kazanmış değildi. Hatta maaş konusunda yolsuzluklar görüldüğünden vazgeçildi. 1864 vilayet nizamnamesinde bu nedenle vilayet, liva, kaza, idare meclislerinde seçimli üyelerin fahri olarak çalışmaları öngörülüyordu. Dipnot: Ortaylı Tanzimat'tan sonra Mahalli İdareler sayfa 22-23. Fakat bu organların tüzel kişilik kazanmaları için asli unsurlardan biri olan üyeliğin anonimleştirilmesi, yani üyelerin niteliklerinin belirlenmesi hususu 1840'tan beri muhasıllık meclisleri ile ilgili nizamnamelerde, sonra 1864 vilayet nizamnamesi ve 1871 tarihli İdare-i Umumiye-i Vilayet nizamnamelerinde yerine getirilmiştir. Tabii üyeler mülki amir ve memurlar ruhani reislerden ibaretti. Seçilmiş üyeler ise o yerin halkını temsilen seçilen yarısı Müslim yarısı gayrimüslim 4 kişiydi. Bu son kural Osmanlı Devlet geleneğinde önemli bir gelişme ve değişme demektir. 19. yüzyılın Osmanlı düşünürü meşrutiyet rejimini parlamentoyu veya taşradaki idare meclislerini İslami meşveret geleneği içinde açıklamaya çalışırsa da bu gibi kurumları İslami meşveret geleneği içinde ele almanın mümkün olmadığı açıktır. İdareye ve karar almaya belirli kurallar çerçevesine gayrimüslimler de katılıyordu. Meclislerin kuruluş biçimi de özünde laik bir temele dayanmamakla birlikte laik bir gelişmeye yol açmıştır. Bu gelişmelerin mahalli idarelerin doğuşu açısından gösterdiği önem dışında muhassıllık meclisleri ve onun devamı olan vilayet idare meclislerinin Osmanlı İmparatorluğu'nun parlamenter hayata geçişinde de önemli katkıda bulunduklarını belirtmek gerekir. 19 Mart 1877'de ilk Osmanlı Meclisi mebusanı toplandığında imparatorluğun dört bir yanından gelen mebuslar büyük çoğunlukla vilayet idare meclislerinin üyeleri arasından valilerin veya meclis üyelerinin kararıyla tayin edilen kimselerdi. Mebus seçimi için hazırlanan talimat-ı muvakkate, vilayet idare meclislerinin seçilmiş üyelerinin ilk seçmen sayılarak mebus seçmelerini öngörüyordu ki, pratikte mebuslar bunların arasından seçilmiş veya valiler tarafından gönderilmişlerdi. Örneğin Kastamonu mebusları 1864-1876 yılları arasında vilayet meclisinde üyelik yapan Hacı Mustafa ve Salim Efendiler, Suriye mebuslarından biri, 1869'dan beri vilayet meclisinin seçilmiş üyesi olan Nikola Nakkaş Efendi'ydi. Hüdavendigâr mebusları da 1870'ten beri vilayet meclisinde bulunan Şeyh Bahaeddin ve Pavlos Pavlidi Efendiler'de. Örnekler çoğaltılabilir. Dipnot: Kastamonu 1286-1293, Suriye 1286-1292, Hüdavendigâr 1287-1293 vilayetleri salnamelerinden karşılaştırmayla elde edilen bilgi. Mebuslar ilk anda eski görevlerinin verdiği alışkanlıkla daha çok geldikleri yerlerin sorunları üzerinde durdularsa da kısa zamanda ülkenin genel sorunlarını kavramış, hatta dış politikayı bile tartışmaya başlamışlardı. Bu göze görünür demokratik ve tartışma tecrübesine 20 yılı aşan vilayet idare meclisleri ve daha önceye uzanan muhasıllık meclisleri geleneğinin büyük payı vardır. Meclis-i Mebusa'nın bir iç tüzüğü olmamasına rağmen mebuslar belli bir müzakere alışkanlığına sahipti. Meclis reisi Ahmet Vefik Paşa'nın otoriter başkanlığından mebusların tartışma adabına kadar her şeyin vilayet meclislerindeki tecrübe ve geleneğe dayandığı açıktı. Taşra'dan gelen mebuslar seçim konusu tartışılırken, İstanbulluların ilk defa seçim gördüklerini, kendilerinin ise Tanzimat'ın başından beri seçim usulünü bildiklerini söylemişlerdi. Dipnot: H. Tarık Us, Meclis-i Mebusan Zabıt Ceridesi, İnikat 2 Nisan 1877, sayfa 84-85. Vilayetlerdeki idare meclisleri dışında yerli halkın temsilcilerinden oluşan menafi-i umumiye sandıkları, ziraat ve nafıa komisyonları, mali üyelerin katıldığı ticaret mahkemeleri, memleketin iktisadi hayatını düzenlemekte küçümsenmeyecek rolü olan kurullardı. Rumeli vilayetlerinde özellikle Mithat Paşa'nın valiliği sırasında Tuna vilayetlerinde kurulan menafi-i umumiye sandıkları önemlice bir sermaye birikimini gerçekleştirmişlerdi. Dipnot: Maria Todorova, Obcho Polenitsa, Kasina Mithat Paşa, Istoriceski Preglat, 1972-5, sayfa 56-76. Bu sermayenin kullanış biçimi, yatırım yapılacak alanlar mahalli sandık kurullarınca kararlaştırılıyordu. Bununla birlikte sandıklar imparatorluğun her yerinde aynı etkinliğe ve güce sahip değildi. Yeni tüccarların güçsüzlüğü ve iktisadi gelişmenin yavaşlığından dolayı mahalli idarelerin gerçek anlamda güçlenişini sağlayacak bu kuruluşlar bir müddet sonra etkinliklerini tamamen kaybettiler. Özellikle Osmanlı-Rus Savaşı'ndan sonra sadece var olan menafi-i umumiye sandıklarına değil, Osmanlı şehirlerindeki esnafın geleneksel avarız sandıklarına bile devletçe el konmuştur. İktisadi konularda karar alma güçsüzlüğü ve sermaye kuruluşlarına sahip olamamak, başlangıçtan beri ülkemizde mahalli idarelerin gelişmesini önleyen bir olgudur. 1860'lardan beri sözde her yerde var olan meclis-i belediyeler, üstelik ilk Osmanlı Mebuslar Meclisi tarafından Dersaadet ve Vilayet Belediye Kanunu'nun hazırlanmasına rağmen gelişememişlerdir. Güçlenen merkezi hükümet karşısında mahalli grupların iktisadi gücü de aynı oranda artmadığından, Türkiye'de mahalli idareler önce iktisadi ve buna bağlı olarak da hukuki özellik konusunda geri kalmışlardır. 19. yüzyılda Osmanlı şehirleri, özellikle dış dünya ile artan ilişkilerin düğüm noktası olan liman şehirleri, önemli yapısal değişiklikler geçirmekteydi. Gene Balkan şehirlerinde de manufaktür ve dış ticaret önemli nüfus artışlarına neden olmuştu. Ülkenin değişmekte olan ekonomik, toplumsal ve idari yapısına bağlı olarak geleneksel şehir yönetimi ve belediye örgütleri de sarsıntılar geçirmekteydi. Geleneksel şehir yönetimi ve belediye hizmetlerde değişiklik yapmak kaçınılmazdı. Kırım Savaşı sırasında İstanbul'daki yoğun trafik Bağbari'yi bu işe el atmaya zorladı. 16 Ağustos 1854'te İstanbul'da Şehre Emaneti kuruldu. Şehremini ve memurlara doğrudan Meclis-i Ahkam-ı Adliye'ye bağlıydı. Belediye idaresi ve örgütü daha başından merkezi hükümetin eline geçmişti. Avrupa ile yoğunlaşan iktisadi ilişkilere giren Doğu Akdeniz liman şehirleri 19. yüzyıl hayatının gerektirdiği şehir içi ulaşım ve diğer hizmetleri yerine getirmek zorundaydı. Bu şehirlerde tüccar gemilerinin mürettebatı için konaklama tesisleri uygun sağlık şartlarını sağlamak başlıca sorun olmuştu. Avrupa dünyası için Doğu limanları artık egzotik, uzak şehirler olmaktan çıkmış yeni bir kazanç ve yerleşim alanı olmuştu. Modern hizmetleri getirecek belediye idareleri gerekliydi. Nitekim İzmir'de belediye kurulması için ilk istek ve girişim yerli ve yabancı tüccarlar tarafından yapıldı. Dipnot Orhan Kurmuş, The Role of British Capital in the Economic Development of Western Anatolia, basılmamış tez, 1974 sayfa 88. Selanik, Beyrut gibi limanlarda da aynı gelişme görüldü. Başkent İstanbul'da bile hükümet dairelerinin bulunduğu Bağbali mintikasından önce ticaret ve iş merkezi olan Galata Beyoğlu semti, 6. Daire-i Belediye ünvanıyla ilk belediye kuruluşuna sahip oldu. Gene diplomatlar ve tüccarların yazlığı olan Tarabya Yeniköy'de de belediye şubesi erkenden kuruldu. 6. Belediye Dairesi'ne özel gelir kaynakları ayrıldı ve başkanları da ya Levantenlerden ya hariciye memurlarından seçilip atandı. Bu örgüt elçiliklerin ve Avrupalı tüccarların bölgesini düzenlemek için hükümetin beslediği bir belediyeydi. Hususi gelir kaynakları ve kadrosuyla başarılı işler de yaptı. Ancak Galata Beyoğlu'nda kurulan bu örnek belediyenin gerçekten özendirici bir örnek olduğu kuşkuludur. Bizzat devletin vaka nüvisi Ahmet Lütfi Efendi, 6. daire ahalisi Avrupa usulüne vakıf olduklarından işe orada başlandı. Hamdolsun diğer daireler ahalisi öyle malumatlı olmadığından alenen fuhuşhaneler ve kumarhaneler kurarak 6. daireden örnek almadılar diye tarih düşürmüş. Dipnot, Tarihi Lütfü, basılmamış 9. cilt, sayfa 151, Ankara Türk Tarihi Kurumu kitaplığı, 1532 Taksim 2'deki yazma nüsha. Genel olarak Osmanlı belediyelerinin geçen zamana rağmen gelişemediği ve yeterli hizmet veremediği görüldü. Bu nedenle de geleneksel hizmet ve örgütlenme biçimleriyle yeni belediyelerin çalışmaları yan yana yürüdü. Mahalle sakinleri ve cemaatler kendi semtlerinin belediye görevlerini yerine getirmekte devam ettiler. Belediyeler yetkisizdi ve görev alanları belirlenmemişti. Osmanlı şehrinde klasik yönetim düzeninin yıkılmasından doğan boşluğu yeni belediye idareleri dolduramadılar. Bununla beraber imparatorluk belediyelerinin bazıları başarılı hizmet gördüler. Bunlar zengin ticaret ve liman şehirleriydi. İmparatorluktaki şehirlerin çoğunun halkı tarım ve buna ilişkin faaliyetlerle geçiniyordu. Modern belediye hizmetlerin altyapısını kuracak takatları ve gereksinmeleri yoktu. Hatta bu tezat imparatorluğun başkentindeki semtler için de söz konusuydu. 1877 Meclis-i Mebusan'ında belediye hizmetler konusu tartışılırken Ahmet Vefik Paşa Beyoğlu'ndakiler gaz isterler, Kasımpaşa'dakiler kaz bulamazlar demişti. Dipnot, HTUS, MMZC, 15 İni Kat, sayfa 117. Belediyelerin işleyişinde aşırı merkeziyetçi denetim aksaklıklar yaratıyor ve gelişmelerini engelliyordu. 19. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nda da merkeziyetçi devlet felsefesi ve eğilimi egemendi. Modernleşme bürokratik örgütlerin büyümesine neden olmuştur. Devlet faaliyetlerindeki ihtisaslaşma merkezde ve vilayetlerdeki örgütlerde şubeleşmeyi yaratmaktadır. Merkezi hükümet sanayiden eğitime kadar hayatın her alanını düzenleme eğilimindedir. Bu eğilim yerel yönetimin kontrolünde görülür. Yabancı devletlerin misyonerleri ülkenin her yanında sayısız okul ve sosyal kurum açarken Bağbali bürokrasi hayır hah davranmasa bile kapitülasyonlar nedeniyle engel olamamaktaydı. Ama herhangi bir yerdeki halk kendi ihtiyacına yönelik bir çırak veya ebelik okulu veya çobanlık ve tarım teknisyen kursu açmak isterse buna kolay izin verilmeyeceğine şüphe yoktu. Yetimhane veya sanayi mektebi kurmak taşradaki mahalli önderlerin değil ancak gönderilen varilerin girişimiyle oluyordu. Merkezi hükümet çoğu yerde belediye örgütünü kurmamış ve belediye meclislerine uzun süre tüzel kişilik tanımamıştır. Belediyelerden beklenen hizmetlerin bir kısmı vakıfların, bir kısmı merkezi hükümet organlarının elinde olduğundan İstanbul'da bile belediyenin etkin bir hizmet görmesi mümkün değildi. Bir semtten diğer bir semte su yolu veya kaldırım döşemek için 2-3 nezaret veya efkafla yazışıp anlaşmak gerekirdi. Kuşkusuz belediyelere ayrılan mali kaynaklar da çok yetersizdi. Belediyeye yeni mali kaynaklar sağlamak konusunda Bağbali bürokrasisinden daha isteksiz davrananlar ise taşra esnafıydı. Yeni kaynaklar yeni vergi demekti. Bu eğilimi Osmanlı Mebuslar Meclisi'nde de görmek mümkündü. Dipnot. Adı geçen eser. Sayfa 188. Son devir Osmanlı yöneticileri belediye örgütünün düzenli şehir hizmetlerinin görülmesi için istediler. İkinci Meşrutiyet döneminde belediyeler örgüt olarak geliştirilip tüzel kişilik kazandıkları halde önceki devirden daha güçlü merkeziyetçi politik baskıyla yönetildiler ve her yerde merkezi hükümetle daha bağımlı hale getirildiler. Bu politika imparatorluktan cumhuriyete miras olarak kalmıştır. Hızlı bir çevrileşmeyle birlikte siyasal katılma sorununun da büyük boyutlara ulaştığı günümüz Türkiye'sinde mahalli idareler halen geçmişin getirdiği uyumsuz yapıyı taşımaktadırlar. 5. Layık hukuk ve eğitimin gelişmesi. Osmanlı Devleti'nin toplumsal, idari ve siyasi düzeninin layık olup olmadığı çokça tartışılan bir konudur. Bu tartışmada gözden kaçırılan önemli bir nokta 18. 19. yüzyıllar boyu imparatorluğun hukuk, yönetim ve toplum düzenindeki değişmelerin yarattığı dualist yani ikinci yapıdır. Osmanlı toplum ve devlet ve hukuk düzeni 6 yüzyıl boyu aynı kalmamıştır. Bu bakımdan günümüze kalan mirası tek boyutlu değişmez bir yapı olarak değerlendiremeyiz. Osmanlı toplum düzeninin laik veya şer'i olduğu konusundaki tartışmalara girmeden önce laik kavramından ne anlaşılması gerektiği üzerinde durmalıyız. Laik, laiksus, ladini kavram olarak ruhban sınıfına ve ruhaniyete ait olmayan düşün ve yaşam biçimini ifadede kullanılan bir deyimdir. Dipnot, Avrupa'da hukuk, tıp gibi dallar Orta Çağ'da kilise üyelerinin elinde olduğundan bu sanat ve bilimleri bilmeyen halka da laymen, laiç denmiştir. Esasında laiç Yunanca bir kelimedir, avam karşılığı halk anlamındadır. Genel sanının tersine dünyada laik tutumlu din yoktur. Tanrı'nın hakkı Tanrı'ya, Sezar'ın hakkı Sezar'a diyen Hristiyan dininin de temelde böyle bir felsefe ve toplum tarzı üzerine kurulmadığı ve dini toplumun Avrupa tarihinin uzun yüzyıllarını kapsadığı açıktır. Barbar akınları sonunda Roma İmparatorluğu yıkılmıştı ve barbarların kabile düzeni kıtada yeni bir otorite kuracak örgütsel yapıdan uzaktı. Barbarların yeni imparatorluğun yönetim düzenini, hiyerarşisini ve hukuki mevzuatını belirleyecek tek güç Roma geleneğini devam ettiren kilise örgütüydü. Burada Avrupa tarihinin gelişimini saptayan bir özellikten söz etmek gerekir.